Ayrım 17 sayfa 139. Profesör Doktor Cavit Sunar'dan. İbn Haldun'dan önceki felsefe, yani İbn Rüşd ve Maimonides'in akılcı felsefelerinin konusu özellikle metafizik ve tabiat bilimleriydi. İbn Haldun'u en çok ilgilendiren konu ise toplum ve sorunlarıydı. Bu sorunlar da spekülatif olmaktan çok gözleme ve deneye dayanan konulardı. İbn Haldun da bizi gerçeğe götüren, bize bilgi veren mantık kuralları değil, ancak gözlem ve deneydir. Mantığın yararı büyükse de doğru düşünebilme ve doğru bilgi edinebilmede tamamıyla yeterli değildir. Bize bilgi veren ve bizi aydınlatan sadece gözlem ve deneydir. Dolayısıyla mantık bütün bilimlerin temeli olamaz. O ancak bilimlerin yardımcısı olabilir. Dipnot: Cavit Sunar, İslam'da Felsefe ve Farabi, İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1972, C2S92-94. Profesör Doktor İlhan Arsel'den. İbni Haldun, Mukaddime adlı ünlü yapıtında sosyolog gözüyle Arap karakterini inceler ve değerlendirir. Onun bu değerlendirmesinde şüphesiz ki Arap hakkında daha önce Muhammed'in gerek Kur'an hükümleri ve gerek hadislerle ortaya vurduğu görüşler ve değerlendirmeler de rol oynamıştır. Fakat İbni Haldun bu incelemesini ve eleştirmesini çok daha isabetle ve çok daha bilgili şekilde yapabilmiştir. İbni Haldun'a göre Türkler savaşçı karakterleri ve kahramanlıkları nedeniyle İslam'ın kurtarıcısı olmuşlardır. Görülüyor ki İbni Haldun, Türk'ün İslam sayesinde kurtulduğunu söylemiyor, da tersine İslam'ın Türk sayesinde kurtulduğunu ifade ediyor. Dipnot: İlhan Ersel, Arap Milliyetçiliği ve Türkler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1975, S53-231. Profesör Doktor G.Hüseyin Yurdaydın'dan. İslam dünyasında Farabi ve İbn Sina'da görülen akılcı anlayışa karşı, daha sonraları başka bir İslam düşünürü İbn Haldun'un ileri sürdüğü görüş, toplumları tabii şartlara göre inceleyen tabiatçı, naturalist bir dünya görüşüdür. İbn Haldun toplumları uzviyetlere benzetir. Onlar da tıpkı uzviyetler gibi doğarlar, gelişir, yetişir, olgunlaşır ve daha sonra da duraklayarak geriler, küçülür ve yok olurlar. Yukon'dan 300 yıl kadar önce ortaya atılan bu görüş, Yunan ve Orta Çağ filozoflarına nazaran büyük bir yenilik getirmektedir. Böylece Farabi ve İbn Sina'yı da eleştiren bu görüş, Osmanlı devrinde büyük bir ilgi görmüştür. Katip Çelebi de Osmanlı devrinin ileri gelen İbn Halduncularındandır. Katip Çelebi'nin Düsturul Amel'inde İbn Haldun'un bu biyolojist, uzviyetçi toplum felsefesine dayanan bir tarih felsefesi şeması görülür. Katip Çelebi'ye göre de toplumlar doğma, gelişme, olgunlaşma, durma ve gerileme safhalarından geçerler ve sonunda yıkılırlar. Dipnot: G.Hüseyin Yurdaydın, İslam Tarihi Dersleri, Ankara 1971, S132. Abdülhak Adnan Adıvar'dan. İbni Haldun, Machiavelli'nin Prens adlı eserindeki sonuçlara benzer sonuçlara ulaşmış ise de İbni Haldun'un Machiavelli gibi ikiyüzlü değil, tersine sadece realist ve dini realitelerin en başında tutan bir düşünür olduğu kuşkusuzdur. Bununla birlikte halifelik ve imamet konularında İbn Haldun çok özgür ve bağımsız görüşler açıklamış ve genel olarak hükümette şeriatın mutlak gerekli olmadığını söylemiştir. Eserin çevirisi ve aslı bu konuları içine aldığı için 2. Abdülhamit döneminde Türkiye'de satılması ve okunması yasak kitaplardandı. Eğer tarih bir bilim olmak haysiyetini kazanmışsa, tarihin konusunun toplumsal olaylar olduğunu söylemekte hiç kuşku yok. İlk kez İbn Haldun bu yolu açmıştır. Dipnot: Abdülhak Adnan Adıvar, İbn Haldun, İslam Ansiklopedisi. Kimi sözcükler yenileştirilerek aktarılmıştır. T.D. Adnan Adıvar, İslam Ansiklopedisi'nin İbn Haldun maddesinde ayrıca kimi batılı şarkiyatçıların Amerika'nın keşfi gibi bir İbn Haldun'un keşfi konusu ortaya atıp işlediklerini, oysa kendilerinden önce Türk bilim adamlarının İbn Haldun'dan ve yapıtlarından söz ettiklerini yazar. Arap edebiyat ve tarihçilerinden Emir Şekip Arslan, parantez içinde 1871-1946, İbn Haldun'un tarihinin birinci cildine yazdığı Mulhak'ta, parantez içinde ön sözde, ünlü Fransız doğu bilimcisi Carre de Vaux'un İbn Haldun'la ilgili görüşlerini aktarıyor. Bu alıntılarda şöyle deniyor: Müslüman Afrika'nın ilk dönemindeki toplumsal yapısı İbn Haldun'un kişiliğiyle aydınlanmıştır. İbn Haldun'dan önce tarih felsefesini onun ölçüsünde sağlam ve aydınlık biçimde ortaya koyabilen bir başka bilim adamı bilinmiyor. Çünkü toplumların öz durumları, bu durumlarda beliren ve bu durumların değişmelerinde kesin etkili olan nedenleri, devletlerin nasıl kuruldukları ve hangi aşamalardan geçtikleri, uygarlıkların değişmeleri, gelişmeleri ve çöküşlerindeki etkenler, bütün bunlar İbn Haldun'un inilebilecek ölçüde derinliklerine indiği konulardır. Bu derinliğe ünlü mukaddimesinde, parantez içinde Prolegomenes inmiştir. Avrupa Hristiyan tarihçilerinden sadece bir kesimini 18. yüzyılda İbn Haldun'unkine benzer biçimde tarihin gizlerini yakalamaya girişmiş bulunuyoruz. Üstelik bunların konuya ilişkin çıkarıp ortaya koydukları kapalı anlaşılması son derece güç anlatımlarından oluşuyor. İbn Haldun Us ve Algı'da Montesquieu ya da Üstad Mabili erdeminde bir düşünür. Ve hiç kuşku yok ki o yeni toplum bilimcilerimizden Tarde ya da Doğu bilimci Gobineau gibi toplum bilimcilerin de ulut atasıdır. Dipnot: Tarihu İbn Haldun el-Mulhak Bil Cüzil Evvel Mısır 1936 Yayınlayan Muhammed Tabbeci C1 Önsöz S1 Aynı kitabın parantez içinde Tarihu İbn Haldun'un birinci cildine yayınlayanın yazdığı ön sözde bir yazısı yayınlanan Kahire Üniversitesi eski öğretim üyelerinden Ahmet Emin de şöyle diyor. İbn Haldun'dan önce hiçbir tarihçinin tarihe onun bakış açısından bakabildiğini bilmiyorum. D.N. Emir Şekip de tarihin birinci cildine yazdığı El Mulhak'ın girişinde Carré de Vaux'un görüşlerini aktarırken İbn Haldun'dan önceki düşünürlerin görüşlerini sıralıyor ve Platon, Aristoteles, Farabi üzerinde durduktan sonra şöyle diyor. Yalnız bunlardan hiçbiri tarih felsefesi bilimine açıkça değinmiyor. Ne Platon, ne Aristoteles, ne de Farabi. Bu bilim dalı Veliyut Din Ebu Zeyd Abdurrahman İbni Haldun'un buluşu olarak ortaya çıkıyor. O batının da doğunun da övüncesi. Parantez içinde Mef Hareti'dir. Dipnot İbit S. N. İslam Medeniyet Tarihi adlı yapıtı nedeniyle ülkemizde pek iyi tanınan Profesör Doktor W. Barthold da şunları yazıyor. İbn Haldun'un tarihine yazmış olduğu ünlü mukaddimesi, Arap edebiyatında tarihi öykücülükten kurtarmak, muhakemeyi egemen kılmak ve tarihin yasalarını araştırmak için yapılmış ilk ve biricik deneyimdir. İbn Haldun tarihe kendi anlayışına göre yeni bilim vasfını vermektedir. Dipnot: Oysa İbn Haldun'un yeni bilim dediği toplumun gelişmesine egemen olan yasalardır. Onun tarihi Yunan pragmatik tarihçilerinin etkilerinden uzaktır. Arap tarihçisi İbn Haldun, Yunan tarihçilerine nazaran deneyim ve bilgi bakımından daha zengindir. Yunan tarihçilerinin nazarında esas olan siyasal şekillerin değişmesi yerine İbn Haldun kuramına temel olarak iktisadi koşulların değişmesini, göçebelikten yerleşik hayata ve köy hayatından kent hayatına geçişi almaktadır. İbn Haldun'un bu kuramı hangi bilginlerin ve hangi kitapların etkisiyle meydana geldi? Bu henüz tamamıyla bilinmiyor. İbn Haldun'un kuramı diğer Arap tarihçilerini etkilemedi. Şurası dikkate değerdir ki İbn Haldun Arap olduğu halde İslam uygarlığının bütün Müslüman dünyasının ortak malı olduğunu iddia ediyor. İbn Haldun Araplara uygarlığı tahrip edici bedeviler gözüyle bakmaktadır. Dipnot: W. Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi S39-40. Kimi sözcükler yenileştirilerek aktarılmıştır. T.D. Arapları eleştirdiği ve Türkleri övdüğü için İbn Haldun'a içerlemiş görünen ünlü Arap yazarı Taha Hüseyin bile İbn Haldun için şunları yazmaktan kendini alamıyor. İbn Haldun tarihsel alanda bir yöntem yaratmış, bu yöntemde açık ve gerçekten çoğu kesimde doğru çıkan görüşler ortaya koymuştur. Dipnot: Taha Felsefutu İbn Haldun el İctamiiye Fransızcadan Arapçaya çeviren Muhammed Abdullah Annan Mısır 1925 Matbaatul İtimat S49 İbn Haldun'un tarih yönünden ortaya koyduğu bakış açısı gerçek bir bakış açısıdır. O tarihe bölünmez bir bütün olarak bakan, tarihi oluşturan olguları ve olayları inceleyip yanlışları atma yolunu düşünen ve bu anlayışı bunu anlaşılabilir göreceli parantezli izafi bir bilim olarak yaratan ilk tarihçidir. İslam dünyasında ne ilk çağlarda ne orta çağda bu nitelikte bir tarihçi görülmüştür. Dipnot: Aynı kitap S26. Taha Hüseyin İbn Haldun'un dahi kişilerden biri olduğunu yazıyor. İçtimai felsefeyi ilk kez onun bilimsel kalıba döktüğünü ve onun için Arapların bu işi ilk başaran biziz diye övünebileceklerini savunuyor. Dipnot aynı kitap S26. Ve yine Taha Hüseyin ayrı ayrı yollardan yürümüş olsalar bile İbn Haldun'la Montesquieu'nun toplumsal görüngeleri tarihsel cebir (parantez içinde tarihsel determinizm) ilkesine bağlamakta birleştiklerini ve bu konuda İbn Haldun'un Montesquieu'ye öncülük ettiğini açıklıyor. Dipnot aynı kitap S41. Türk Ansiklopedisindeki değerlendirmesiyle Ziyaettin Fındıkoğlu da İbn Haldun konusunda ilginç görüşler sergiler. İleride üzerinde duracağımız bu değerlendirmenin bir bölümünde Fındıkoğlu şöyle diyor. Tarih ve sosyal olaylarda her çeşit ekonomik etkene yer veren İbn Haldun, köy ve kent yapılarına özgü ekonomik bir düzen bulunduğuna dikkatimizi çekmektedir. Bu düşünce 20. yüzyıl sosyolojisinde iki sosyoloji kolu, parantez içinde köy ve kent, ile uğraşan sosyologlarca Tunuslu tarihçiye İbn Haldun'a orijinallik ve hatta modernlik niteliğinin verilmesini gerektirmiştir. Dipnot, Türk Ansiklopedisi C19, S492, parantez içinde İbn Haldun maddesi, bazı sözcükler yenileştirilerek aktarılmıştır. T.D. Çeşitli yazarlardan sunduğumuz kesitleri burada bitirirken belirtelim ki İbn Haldun'u tarihsel tire felsefi toplumsal temellerini Marksist bir yaklaşımla araştıran S.M. Batsevana'nın yazısını tüm olarak bu kitapta yayınladığımız için burada ayrıca aynı yazıdan kesitler sunmanın doğru olmayacağı kanısındayız. Şimdi artık İbn Haldun'un ilgi çeken görüşleri üzerinde ayrı ayrı durmaya çalışalım. Türk konusundaki görüşleri ve yöntemi. İbn Haldun tarih konusunda şöyle diyor. Dıştan bakılınca tarih eski günlerden ve devletlerden, eski çağlarda geçen olaylardan haber veren bilim olmaktan öteye geçemez. Ağızdan ağza geçen sözler, öyküler anlatılır. Anlatılanlardan özdeyişler çıkarılıp sergilenir. Toplantı yerlerinde kalabalık belirdiği zaman bunlarla eğlendirilir dinleyenlere. Not, bakınız mukaddime C1-S64. Yazarımız bunu tarihin dış yüzünde olan fi zahirihi diye niteliyor. Bu tür tarihçiliğe de yüzeysel tarihçilik gözüyle bakılıyor. Ama gerçek tarihçiliğin bu demek olmadığını, tarihin bir de iç yana derinliği bulunduğunu anlatıyor. Derinliğine inilerek bakıldığında ise tutarlı bir bakıştır tarih. Bir incelemedir. Parantez içinde nazarun ve tahkikun. Olup bitenlerin nedenleriyle birlikte incelemedir. Nedenlerine bağlamadır. Parantez içinde ve talilun lil kainat. Ne var ki bunun ilkeleri çok incedir. Parantez içinde ve mebadiha dekukun. Olguların nasıllarını ve nedenlerini derinlemesine bilmedir. Bundan dolayı tarih temel bilimdir. Hikmete de bütünüyle girmiştir. Onun için hikmet, dipnot, hikmet felsefeden daha geniş kapsamlıdır. Bilimlerinden sayısı yeridir ve sayılması doğaldır, diyor. Yazarımıza göre gerçek tarihçilik budur. Tarih alanında bu bakış açısından yürümedir. İbn Haldun bunu tarihin iç yüzü, parantez içinde ve fi batanihi diye niteliyor. Ziyaettin Fındıkoğlu İbn Haldun'un bu açıklamasını değerlendirirken şunları yazar. Sosyolojik bilimler arasında yer aldığı 19. yüzyıldan önceki dönemlerde tarihi aynı zamanda sosyoloji sayan düşünürlere rastlanmaktadır. Örneğin Vico ve Bacon bunlar arasındadır. İbn Haldun'un 19. yüzyılda Batı'da Hammer tarafından tanıtılmasından sonra Arap tarihçinin bu alandaki öncü görüşü yayılmış bulunmaktadır. Gerçekten tarihçiliği zahiri ve batini diye ikiye ayıran yazar İbn Haldun birinciyi öykücü, ikinciyi izahçı olmakla niteliyor. Bu vasıf batini tarihçiyi sosyal olayı illet ve nedenlerine bağlamaya yöneltmektedir. Nitekim günümüzde de sosyoloji ile bu anlamda anlaşılan bir tarih arasında sıkı bağlılıklar kurulmaktadır. Dipnot, Türk Ansiklopedisinden kimi sözcükler yenileştirilerek aktarılmıştır. T.D. İbn Haldun tarihte aktarmacılığa değiniyor ve şöyle diyor. İslam dünyasındaki tarihçilerin ileri gelenleri geçmiş günlerin haberlerini dolu dolu alıp topladılar. Yazdıklarının arasına koydular, sakladılar. Sonra asalaklar gelip yanlışın aldatıcılarına kattılar o haberleri. Bu alanda kimi zaman sanılara, kuruntulara kapıldılar. Kimi zaman da bilerek haber uydurdular. Abartılmış söylentilerden yaldızları aldılar. Ötekilerle karıştırıp sürdüler piyasaya. Ve uydurdukça uydurdular. Daha sonra gelenlerden çokları da bunlara uydular. Haber aktarıcılığında onları izlediler. Öncekilerden nasıl işitip aldılarsa öyle ilettiler bizlere. Olguların ve durumların nedenlerini düşünüp kavramadan, uydurma haberciliğin sapık yollarını bırakmadılar, bu uydurmacılığa karşı koyalım demediler. İnceleme denen şey azdı bunlarda. Ayıklama, doğruların içinde yanlışları çıkarıp atma yönü çok azdı. Dipnot. Bakınız mukaddime C1-S65. İbni Haldun bu açıklamasıyla tarihçiliği nasıl anladığını açıkça belirtiyor ve tarih felsefesini açığa vuruyor. İbni Haldun, yüzeysel bir tarihçilik ve aktarmacı, parantez içinde nakilci, bir tarihçilik istemiyor. Bir tarihçi aldığı ve yazacağı haber üzerinde düşünsün, araştırsın, incelesin, gerekirse tarihçi olarak at yapmış olanlara geleneğe baş kaldırsın, karşı koysun. Hele hiçbir zaman uydu olmasın, sanılara, kuruntulara kapılmasın istiyor. İbni Haldun'dan önceki tarihçiliğin öykücülük, geçmişten haber toplayıp aktarma, parantez içinde vakanivislik biçiminde olduğu, İbni Haldun'un ise tarihe ilkeler getirdiği ve bir tarih felsefesi ortaya koyduğu konusunda aşağı yukarı düşünürlerin tümü birleşir. Hemen hemen şu noktada birleşirler ki İbni Haldun tarih felsefesini başlatan ya da felsefenin başlayıp gelişmesine çok büyük katkısı olan bir tarihçidir. Düşünürler onun tarih felsefesini kurduğu gibi Batı'yı bu konuyla uğraşanları büyük ölçüde aydınlattığını da yazarlar. Birçok düşünür çok kişi tanınmış olmasına karşın ondan yararlandıklarını açıklarlar. Onu eleştirenler bile onun tarih felsefesini önemsemezlik etmezler. Söz gelimi İbni Haldun'u kıyasıya eleştiren Taha Hüseyin bile onu bu konuda çok över. Dipnot. Bakınız Felsefetu İbni Haldun el-İçtami'ye S34. Ayrıca bu konunun ustası ve bu konuda dahi olarak niteler. Dipnot. Bakınız aynı kitap S26. Orhan Hançerlioğlu tarih felsefesinin ne olduğunu ve ayrıca İbni Haldun'un bu felsefedeki yerini şöyle anlatıyor. Tarih felsefesi, geçmişte neler olup bittiğini araştıran tarih biliminden farklı olarak geçmişte olup bitenlerin nedenlerini araştırır. Bu bakımdan tarih felsefesi, tarihsel oluşumu içinde genel felsefe alanının üç büyük dünya görüşüne göre sıralanır. Metafizik tarih felsefesi, bireyci tarih felsefesi, diyalektik tarih felsefesi. Metafizik açıdan işlenen tarih felsefesine göre insanların tarihi Tanrı'nın iradesiyle yönetilmektedir. Tanrı nasıl istemişse öyle olmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır. Temelde metafizikten başka bir şey olmayan bireyci tarih felsefesine göre insanların tarihini büyük bir bireyler eş değişle üstün düşünceler yönetmektedir. Bu büyük kişiler nasıl istemişlerse öyle olmuştur ve bundan sonra da öyle olacaktır. Çağdaş diyalektik felsefesine göre ise tarihi üretim ilişkileriyle belirlenen toplumlar yapar. Toplumsal olayların nedenleri özdeksel, parantez içinde maddi koşullardır. Tarih felsefesi metafizik ve bireyci açılardan işlenirken bile çağdaş özdekçi, parantez içinde materyalist, diyalektik anlayışın sezgisini taşımaktadır. Tarih felsefesinin ve toplum bilimin kurucusu sayılan Arap düşünürlerden İbni Haldun'a, parantez içinde 1334-1406, göre toplumsal olayların nedenini toplumun kendinde aramak gerekir. Tarih bilimiyle uğraşanları yanıltan şey, ulusların hal ve durumlarının değişmekte olduklarını unutmaktır. Değişme, Tanrı'nın bütün varlıklar için koyduğu bir yasadır. Doğasal verim, özdeksel bir değişmeden ibarettir. Toplumlarda insanlar gibi doğar, gelişir ve ölürler. Hüner ve sanayinin gelişmesi, toplumsal gelişmenin başında gelir. Hüner ve sanayinin gelişmesi, insanı düşünsel bilgilerle uğraşmaya yöneltir. Değer emekle belirlenir. Pazarda satılan buğdayda iş ve emeğin değeri açıkça görünmez ama buğdayın değeri onu elde etmek için harcanan iş ve emeğin değeridir. Toplumsal olayların temeli ekonomiktir. Dipnot. Orhan Hançerlioğlu Felsefe Sözlüğü Remzi Kitabevi İstanbul 1973 S303. Hançerlioğlu'nun bu değerlendirmesi gerçeği oldukça yansıtıyor. Ancak burada İbni Haldun'un olduğu açıklanan görüşler arasında yer verilen değişme Tanrı'nın bütün varlıkları için koyduğu bir yasadır. Tümcesine bakıp onun materyalist olmadığı sanılmamalıdır. Çünkü İbni Haldun'da Tanrı'nın dinsel dünyadakinden daha değişik bir anlamı vardır. İbni Haldun'a göre Tanrı doğal yasaların dışında değildir. Yasaları hem koyandır hem de yasaların kendisidir. Gelişmeyi etkileyen bir çeşit özgüçtür. İbni Haldun, Hançerlioğlu'nun da belirttiği gibi toplumsal olayların nedenlerini toplumun kendisinde aramayı önerir. Oysa dinsel çevreler bu nedeni kendi anlayışlarındaki tanrısal iş ve hikmetlerde aramayı önerirler. Gene Hançerlioğlu'nun belirttiği gibi İbn Haldun'un tarih felsefesinde toplumsal olayların temeli ekonomiktir. İbn Haldun anlayışında temel etkinin ekonomik olduğu görüşünü Ziyaettin Fındıkoğlu da paylaşıyor. Aşağıda bu konu üzerinde ayrıca duracağız. Durum böyle olunca İbn Haldun'un tarih felsefesini maddi temelin dışında düşünebilir miyiz? İbn Haldun'un tarih anlayışının özelliği nereden ileri geliyor? Özellikle iki şeyden ileri geliyor. Birincisi konu olarak toplumu, toplumsal yaşamı alması, ikincisi de getirdiği yöntemdir. Bu iki temel öğe onun yeni bilim diye nitelediği ve haklı olarak kendisinden önce bilinenler arasında hiçbir tarihçinin haberi olmadığını belirttiği bilime, parantez içinde toplum bilime, önem ve özellik kazandırıyor. İbn Haldun yeni bilimin konusunu şu sözlerle açıklıyor. İnsana özgü umran ve insana özgü toplum. Dipnot, bakınız mukaddime C1-S123. Parantez içinde Huvel umranul beşeri ve l'içtimaul insani. Yazarımız umran sözcüğünü uygarlık ve toplumsal yaşam anlamlarında kullanıyor. Dipnot, umran sözcüğü için bakınız mukaddime C1-8 nolu not. Daha Hüseyin İbn Haldun'un bağımsız parantez içinde sui generis bir bilime toplumu konu olan ilk düşünür olduğunu yazıyor. Dipnot. Bakınız Felsefetu İbn Haldun el İçtimaiyye S58. Daha önce de aktardığımız görüşlerden de anlaşılacağı gibi birçok yazar ve düşünür de Taha Hüseyin'in bu yargısını paylaşıyor. İbn Haldun yeni bilimin konusu olarak toplumu alıyor ve bununla kalmıyor, toplumu etkileyen nedenler etkenler üzerinde de duruyor. Coğrafi etken, doğal etken, politik etken ve en başta da ekonomik etken. Taha Hüseyin de İbn Haldun'a göre bu etkenlerin toplumu etkileyip değiştirdiğini yazarken onun bu alanda dine ve metafiziğe yer vermediğini açıklar. Not, bakınız aynı kitap S45. İbn Haldun'un kendisini anıtlaştıran yönteminin ne olduğuna gelince. İbn Haldun bu yöntemini çok geniş bir örneklerle anlatır. Burada kısaca şunu belirtelim ki İbn Haldun yönteminde en önemli olan 3 şey yansızlık, eleştiri ve toplumun gelişmesine, değişmelere egemen olan yasaların bilinmesidir. İbn Haldun bu sonuncusunun hepsinden daha önemli olduğunu özellikle belirtiyor. Tarih alanında yansız olamayan, eleştiriye yer vermeyen ve hepsinden daha önemlisi toplum yapılarını ve toplum yapılarına egemen yasaları bilmeyen tarihçinin her zaman yanlışa ve yanılgıya düşeceğini açıklıyor. İbn Haldun'un toplumsal yasalarında Taha Hüseyin'e göre önemli şu 3 yasa vardır. Nedensellik yasası, parantez içinde kanunul illiye, benzerlik yasası, parantez içinde kanunul teşabüh ve benzemezlik yasası, parantez içinde kanunul tebayun. Dipnot, bakınız Felsefetu İbn Haldun il İçtamiye S40-47. Taha Hüseyin'in benzemezlik yasası diye anlattığı konuda İbn Haldun değişmelere, süreçlere, parantez içinde vetire son derece önem verdiğini gösteriyor. Onun bu konudaki sözlerinden bir parçaya yazımızın başında yer verdik. Kendisi bu konuya çok önem verdiği için. İşte İbn Haldun'un toplum bilici sayılmasını ve kimilerince toplum biliminin kurucusu, çağdaş toplum bilimcilerin atası diye nitelenişini sağlayan onun bu ve benzeri görüşleridir. Tarih anlayışı ve getirdiği yöntemdir. Bilim dünyasında sunduğu yeni bilimdir. Ayrım sonu sayfa 147.